yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 26 Ağustos 2019 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Kıymet Sezer Güngör'le birlikte değerlendireceğiz. Ekonomide yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak ve stüdyomuzda konuğumuz Polis Akademisi öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabah gazetesinin manşeti millet düşmanlarının yanında CHP'nin işi ne? Başkan Erdoğan PKK'ya terör örgütü diyemeyen meclisteki uzantılarına şehirlerimizde sandıkta gereken dersi verelim dedi. Türkiye terör örgütüyle mücadele ediyor. CHP terör örgütünün ağzıyla konuşuyor. Ey CHP sen kimin yanındasın? Eğer Türkiye'nin yanında olduğunu söylüyorsan milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var? Milletin parasını Kandil'e gönderenleri kapı önüne koyduk. Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama bizim en ufak bir dirsek temasımız olamaz. Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. Ahdimiz, kararlılığımız var. İnlerine gireceğiz dedik, girdik, giriyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve sizin gibi annelere ihtiyacımız var başlığı da var. Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da HDP'lilerce daha kaçırılan oğlu için 4 gün boyunca HDP il başkanlığı önünde mücadele veren Hacire Akar'la telefonda görüştü Erdoğan. Şunları söyledi. Sizi tebrik ediyorum. Direndiniz ve oğlunuzu bu hainlerin elinden söke söke kurtardınız. Sizin gibi annelere ihtiyacımız var. Milliyet gazetesinin manşeti bitsin bu acı. Kadın cinayetlerinde yakınlarını kaybedenler milliyete konuştu demiş gazete. Emine Bulut'un katledilişi Türkiye'yi derinden sarstı. Yakınları erkekler tarafından öldürülen aileler artık bitsin bu acılar diye isyan ediyor ve geçtiğimiz yıllarda en yakınları tarafından hayatlarını kaybeden, öldürülen kadınların yakınları duygularını, düşüncelerini dile getirmiş. Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın açıklamaları var. Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül'ün açıklamaları var. Nihat Palandöken, Helin Palandöken'in babası açıklama yapmış. Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı ve Ceylan Timuroğlu'nun babası Adem Timuroğlu yakınları tarafından hayatlarını kaybeden kadınlardan sadece birkaçı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da konuştu. Emine Bulut cinayeti vahşettir dedi. Kadına yönelik şiddete sert tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan hele hele Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay yenilir yutulur değil. Bu ciddi bir vahşettir, adiliktir, alçaklıktır. Ne derseniz deyin az kalır. Bunu vicdanımızın da kabul etmesi mümkün değil, hukukun da kabul etmesi mümkün değil dedi. Hürriyet gazetesinin manşetinde de yine kadın cinayetleriyle ilgili bir haber var. Adını doğru koyalım diyor manşet haberi. Hukukçu Adem Sözer, kadın cinayetleri diğer öldürme suçlarından farklı diyerek bu suçların tanımının doğru yapılmasının önemine işaret etti. Kimileri cinayette cinsiyete göre ayrım olmaz deyip kadın cinayeti denmesine karşı çıkıyor. Bu söylemlerle kadın cinayetleri mazur gösteriliyor ve hafifleniyor. Böylece sorunun gerçek sebep ve boyutları gözden kaçıyor. Kadının cinsiyeti nedeniyle bulunduğu güçsüz ve savunmasız konum bu cinayetlerde bir etken. Kadının cinsiyeti dolayısıyla özel bir mağdurluk konumu ve sık sık canavarca hisle hareket edilmesi gibi özel durumlar var. İşte bu özellikler nedeniyle kadın cinayetleri deniyor. Diğer ülkelerde de yaygın olarak kadın cinayeti anlamına gelen femiside, feminizit, femisidyo terimleri kullanılmakta diyor İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Adem Sözer. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Erdoğan, bu alçaklıktır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut cinayetiyle ilgili yenilir yutulur bir olay değildir. Bu alçaklıktır, adiliktir. Ne derseniz az kalır. Bunu vicdanımızın da hukukun da kabul etmesi mümkün değil dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'e yönelik dış politika siyasetine ilişkin eleştirilerini de değerlendirerek, Türkiye'nin ekonomik tuzaklarla boğuşurken CHP'nin ülke ekonomisinin çökmesi, bitmesi ve yerle yeksan olması için elini ovuşturduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de siyasi ve ekonomik çıkarları için savaşı göze alarak tarihi bir duruş sergilediğini vurguladı. CHP sen kimin yanındasın, kimin tarafındasın? Eğer Türkiye'nin yanında olduğunu söylüyorsan o zaman terör örgütleri başta olmak üzere milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimiz sizden istiklalimizi ve istikbalimizi ilgilendiren konularda yasak savma kabilinden yuvarlak laflar değil, delikanlıca tavır göstermenizi bekliyor şeklinde konuştu demiş Yeni Birlik gazetesi. Ahlat'ta Malazgirt Zaferi coşkusu başlığı var. Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olarak nitelendirilen Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları devam ediyor. 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu Çarho mevkiindeki 400 dönümlük alanda 303 gündür devam eden etkinliklere ilgi gösteren vatandaşlar yoğunluk oluşturdu demiş Yeni Birlik gazetesi. Bir de G7'de İran sürprizi başlığı var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tahran'da kriz çıkaran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a sürpriz yaptı diyor gazete. Macron'un ev sahipliği yaptığı ve Trump'ın da katıldığı G7 zirvesi beklenmedik şekilde İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i ağırladı. Ancak Tahran, Zarif-Trump görüşmesi olmayacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da konuşmak isterlerse konuşabilirler dedi. Türkiye gazetesinin manşeti hakimlere öfke kursu. Adalet Akademisi'nin yeni yol haritası demiş Türkiye gazetesi. 15 Temmuz'dan sonra kapatılıp yeniden kurulan Türkiye Adalet Akademisi gazetelerin kapılarını gazetemize açtı diyor gazete. Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir darbe girişiminin ardından 10 binin üzerinde hakim ve savcı yetiştirdiklerini söyledi. Özdemir, FETÖ sebebiyle erken kura çeken kişiler oldu. Bu hakimlere yönelik bizim bölge adliye mahkemelerinde zorunlu eğitimlerimiz var. 2800 kişiye eğitim verdik. Kıdem ve tecrübe eksikliğini eğitimlerle kapatmak istiyoruz dedi. Özdemir şu bilgileri verdi. Savcı halı sahada top oynarken rakibini gözaltına aldırmıştı. Benzer durumların ya da duruşmalarda avukatlarla yaşanan iletişim tartışmalarının olmaması için hakim ve savcıların kişisel gelişim, öfke kontrolü, hukuk dili gibi konularda destek vereceğiz. Ayrıca 95 ülkeyle hukuki görüşmelerde bulunduk. Maldivlere aile mahkemelerini anlatacağız demiş Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir. Yeni Şafak gazetesinin manşeti şiddeti durdur, insanı kurtar. Kadın cinayetleri adeta katliama dönüştü. 2019'un ilk 7 ayında 285, yalnızca Temmuz'da 31 kadın öldürüldü. Emine Bulut'un ölmek istemiyorum çığlığı hala yankılanmaya devam ederken önceki gün iki kadın daha katledildi. Uzmanlar çözümün önce insanı kurtarmaktan geçtiğine dikkat çekiyor. Toplum kadın cinayetlerinin durmasını umarken fiili durum tam tersini gösteriyor. Son 10 yılda Türkiye'de 2337 kadın öldürüldü. 2011'de 121, 2018'de 440 kadın hayatını kaybetti. Bu rakamlar 7 yılda kadın cinayetlerinin yaklaşık 4 katına çıktığını, artış oranının da %264 olduğunu gösteriyor. 2019'da da artış trendinin devam ettiği gözlemleniyor. Psikiyatr Mansur Beyaz Yürek çözümün adresi olarak siyaseti gösterirken, doçent Armağan Samancı aile düzeninin bozulmasının temel neden olduğunu dikkat çekiyor. Sosyolog İsmail Öz ise daha köklü bir yapılanmaya işaret ediyor. Tarihsel değerlerimizi kaybettik, önce insanı kurtarmamız gerekiyor. İnsanı kurtardığımız zaman aileyi, aileyi kurtardığımızda toplumu kurtaracağız demiş Yeni Şafak gazetesi. Bu arada Durmak Bilmiyorlar başlığı var. Kadın cinayetleri, kadına uygulanan şiddet konuşulurken Samsun Bafra'da Hasan Beykoz, eşi Meryem ve kızı Emine Beykoz'u önceki gün tabancayla vurarak öldürdü. Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden bir kişi daireyi kurşun yağmuruna tuttu. Şans eseri ölen olmadı demiş Yeni Şafak gazetesi. Star gazetesinin manşeti "Nerede senin adaletin?" CHP'li belediye mağduru Akbaş Kılıçdaroğlu'na soruyor demiş Star gazetesi. Menemen Belediyesi'nde CHP'li başkanın 284 kişiyle birlikte işten attığı Bayram Akbaş, Kılıçdaroğlu'na kimse çıkarılmayacak diye verdiği namus sözünü hatırlatmak üzere yola düştü diyor Star gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti beton değil yeşil oldu. Marmaris'te 11 yıl önce kül olan ormanlık alan rant için yıkıldı propagandasına rağmen Orman Genel Müdürlüğü tarafından yeniden yeşillendirildi. İzmir'deki orman yangınları sonrası başlatılan kara propagandaya en iyi cevap Marmaris'ten geldi. 28 Haziran 2008'de ilçenin en gözde bölgesi Armutalan'da çıkan yangında 5 hektarlık ormanlık alan küle dönmüştü. O gün de bugünkü gibi rant için yıkıldı, imara açılacak propagandası yapıldı. Ancak Orman Genel Müdürlüğü büyük bir seferberlik başlattı. 11 yıl sonra yangın karasının yerini zümrüt yeşili aldı demiş Akşam Gazetesi. Diriliş postasının manşeti, kanları yerde kalmayacak. Son iki günde yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda 24 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarında şehit düşen kahraman askerlerimiz için rahmet ve başsağlığı diledi. Erdoğan, kanları yerde kalmayacak diyerek terör örgütleri ve arkasındaki ağababalarına meydan okudu. Erdoğan ayrıca mücadelemiz sonuna kadar sürecek diye gözdağı verdi. Bugün son gazetemiz Milat Gazetesi. Milat Gazetesi'nin manşeti diasporaya yargı tokadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak alma hayalleri suya düştü. 9 yıl süren yargı sürecinde Amerikan Mahkemesi Türkiye'yi haklı buldu. Kararın benzer talepler içinde emsal olabileceği belirtildi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Cuma Yavuz hattımızda bizi bekliyor. Cuma Yavuz günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Malazgirt'te Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı kutlamalarına katılacak. Ahlat ilçesinde ziyaret edecek ve Erdoğan ayrıca yarın da Rusya'ya gidiyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine Meksik 2019 tatbikatını izleyecek. Burada görüşmeler gerçekleşecek. Tabii dosyasında, ajandasında Erdoğan önemli başlıklar olacak. Suriye'de yaşanan gelişmeler başta olmak üzere, ikili işler başta olmak üzere önemli bir ziyaret. Onu da takip ediyor olacağız. CHP'de de MYK toplantısı var. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde MYK toplantısı gerçekleştirilecek. Yine HDP heyeti Keski ziyaret edecek. Eş Genel Başkan Sezai Temelli başkanlığındaki milletvekilleri Keski'ye ziyaret edecek. Ziyaret partinin Demokratik Anayasa Yargı Paketi ve Demokrasi İttifakı kapsamında gerçekleştiriliyor. Yine memurların gözü bu hafta maaş zamlarında olacak. Zira maaş zamlarının bu hafta belli olması bekleniyor. Hükümet ve memur maaş zammı konusunda uzlaşamadı. Memur maaş zammında artık gözler kamu görevlileri hakem kurulunda kurul ilk toplantısında yaptı. Bu hafta maaş zammının netleşmesini bekliyoruz. Memur Sen'de 81 ilde eş zamanlı olarak emeğe kıymet, adalete davet çağrısıyla basın açıklamaları gerçekleştirecek. Biz de bu basına çıkmalarını takip ediyor olacağız diyelim ve tekrar sözü size bırakalım.
Cuma Yavuz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Yeni Şafak gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör. Hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, manşetleri, gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Hayli yoğun bir gündem var ama hafta sonundan beri konuştuğumuz çok önemli bir gündem maddesi bugün gazete manşetlerinde. Aslında birkaç gündür gündemin ilk sıralarında Emine Bulut cinayeti ile başlayan aslında bir isyan, bir tartışma. Emine Bulut geçtiğimiz günlerde olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı ama Ağustos ayı ortalarında gerçekleşmiş bir olay. Kalabalık'ta, Kırıkkale'de kızının gözleri önünde ayrıldığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Son sözleri ölmek istemiyorum idi. Kızı anne ne olur ölme diye feryat etti ama Emine Bulut kurtarılamadı. Bu olayın isyanı yaşanırken pek çok kadın cinayeti haberi de gelmeye devam ediyor. Gazete manşetlerinde bu olaylar ve tabii Emine Bulut cinayetiyle ilgili ayrıntılar var. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi bildiğiniz gibi bu kadın cinayetleri bugün olmuyor, her gün oluyor. Biz tabii Emine Bulut'u gördüğümüzde herkes zaten sosyal medya çalkalandı. Gazeteler öyle, hiç kimse buna kayıtsız kalamadı. Çünkü gerçekten bir vahşet yaşandı. Orada kızının gözleri önünde öldürülen bir anne ve bunu videoya alan insanlar, o ayrı bir tartışma konusuydu. Hiç müdahale edilemeksizin, ki biliyorsunuz eşler arasına girmek o kadar kolay değil. Ayrıca eli bıçaklı bir insan var. Hiç kolay değil. Haliyle o isyan, ölmek istemiyorum isyanı ve çocuğunun isyanı, anne ölme isyanı vicdanları kanattı.
Evet.
Bu gündem oldu. Şimdi bugün bizim gazetemiz Yeni Şafak gazetesi de manşetine taşımış. Artıyor. Bu meseleler gündem oluyor ama artıyor. 4 katına çıktığından bahsediliyor. Gittikçe artan oranda kadınların şiddete ve cinayete maruz kaldıklarını görüyoruz. Şimdi her gün bu olaylar oluyor. Basın, medya bunu ara ara gündeme getiriyor. Ama ne kadar önlem alınabiliyor? Önlemlerle ilgili yazıyoruz, çiziyoruz kısa aralıklarla ama ardından yine aynı şey oluyor. Cezalar yeterli mi, yetersiz mi? Bu sorun nereden kaynaklanıyor? Bu kadına şiddet. Eğitimdeki sorunumuz ne? Eğitimin de burada özellikle dikkate alınması lazım. Aile içinde eğitim, aynı zamanda okullarımızdaki eğitim. Ne oluyor? Çocuklarımız nasıl yetişiyor? Anneler nasıl eğitim veriyor? Ya da çünkü şöyle bir baktığınızda Emine Bulut'un eşi bir ananın oğlu. Yani böyle de değerlendirmek gerekiyor. Psikologların açıklamaları var. Onlar bazı değerlendirmeler yapılıyor. Ama bu burada kalmamalı. Söylediğim gibi biz yazıyoruz, çiziyoruz, yargıya bakıyoruz, şuraya bakıyoruz, buraya bakıyoruz. Ama bir anda Türkiye'nin gündemi değişiyor ve bu sorunları derinlemesine inceleyemiyoruz. Derinlemesine bu soruna bir çözüm bulamıyoruz. Haliyle bu çok zor bir olay ve sadece Emine Bulut değil, böyle yüzlerce kadın var. Hem şiddet gören, şiddet gördüğünü anlatamayan, ki Emine Bulut'un kız çocuğunun baba şiddetini, baba cinayetini nasıl algıladığı çok büyük bir muamma. O çocuk iyi olmayacak. O kız çocuğu hiçbir zaman iyi olmayacak ve eşin öldürmeye hakkı olduğunu düşünecek o çocuk. Yani hiç kolay değil. Haliyle böyle yetişen çocuklar var bu toplumda. Kız çocukları var. Bu sorunun üstü kapatılmaksızın tartışılması, konuşulması ve bir çözüme ulaştırılması gerekiyor. Ve kadın artık biraz daha fazla güvence altına alınmalı. Biraz daha fazla güvenebilmeli topluma, devlete, ailesine güvenebilmeli kadın. Ve bu noktaya gelmemeli. Bir vahşete dönüşmeden önü alınmalı. Umarım öyle olur. Ama evet, bunu yazıp çizmeye devam etmeliyiz. En azından biz gazetecilerin sorumluluğu bu.
Evet, evet. Gerçekten çok korkunç, vicdanları kanatan bir olaydı. Evet. Arkası geliyor, devam ediyor. Umarız bir çözüm bulunur yaşanan bu şiddete. Evet, gündem hayli yoğun dedik. Biraz önce muhabirimiz Cuma Yavuz bugünün gündemini aktarırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Malazgirt'te, Ahlat'ta olacağını söyledi. Malazgirt Zaferi'nin 448. yıl dönümü dolayısıyla orada olacak. Aslında Zafer Haftası 30 Ağustos Zafer Bayramı da hemen ardından gelecek. Çok önemli bir hafta. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi Ağustos ayı gerçekten zafer haftası. Malazgirt burada çok önemli. Türklerin Anadolu'ya girişini 1071'in yıl dönümünü kutluyoruz. 948. yıl dönümü. Ve bu toprakların Türk toprakları olmasının önemli bir adımı, önemli bir aşaması. Ve bu coşku bu yıl biraz daha fazla. Şöyle söyleyeyim. Biz özellikle Güneydoğu'dan, Doğu'dan saldırılar artmaya başladığında terörle mücadele, ki Suriye Savaşı başladıktan sonra ve ardından gelen terörle mücadelemiz boyunca bu kurtuluş mücadelesini daha çok özümsedik. Daha çok milliyetçi ve muhafazakar bir ruhla ülkemiz çevresinde olup bitenlere bakmaya başladık. Haliyle biz zaferlerimizi daha fazla hatırladık. Şimdi Malazgirt'i kutluyoruz. 948. yıl dönümünü kutluyoruz Ahlat'ta. Ve büyük bir gururla kutlanıyor. Bu kutlamalar büyük bir gururla yapılıyor. Ama bir yandan Fırat Kalkanı Harekatı Ağustos ayında başlamıştı. Yani Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle aslında bu mücadeleleri yıllarca verip gelen bir ülke. Haliyle Malazgirt'te başka bir ruh ortaya çıkıyor bu noktada da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında vardı. Ağustos ayı zaferler ayıdır diye. Ve bunu da Fırat'ın doğusuna yönelik planlamaları da aslında kast ederek yapmıştı. Haliyle güçlü bir Türkiye var ve tarihine sahip çıkan bir Türkiye var, topraklarına sahip çıkan bir Türkiye var ve milliyetçi duyguları artmış, sınırlarını korumaya bütün TSK unsurları sınırlarımızda biliyorsunuz kararlı bir Türkiye var. Haliyle bu Malazgirt zaferinin bu kutlaması da bu mesajların yoğun olduğu, Türkiye'nin güçlü, yerinde ve kararlı olduğu her türlü saldırıya karşı bu mesajlarla yoğun geçecek. Yeniden kutlu olsun. Bu coğrafya, bu topraklar hiçbir zaman tehdit altında olmasın diyebilirim.
Peki, bu coğrafya tehdit altında olmasın diye aslında çalışmalar sürüyor. Evet. Terörle mücadele devam ediyor. Hem Pençe Harekatı 3. aşamasında hem Kıran operasyonu var. Yoğun bir şekilde devam ediyor harekatlar, operasyonlar. Şehitlerimiz var. Onların acısı içimizde. Nasıl değerlendireceksiniz terörle mücadelede son durumu?
Şimdi şöyle, Pençe 1 biliyorsunuz Hakurk ve Zap bölgesinden başlatılmıştı. Ardından Pençe 2 daha içlere doğru ilerledi. Ve Pençe 3'ün Sinat Haftenin bölgesine kaydığını görüyoruz. Sinat Haftenin bölgesinde bir hareketlilik vardı terör örgütü için. Türkiye teröristleri bitirdikçe onlar yeniden canlanmanın hesabını yapıyorlar. Biliyorsunuz Suriye kuzeyinde oldukça önemli bir destekleri var. Geçmişte biz terörist unsurlarla mücadele ettiğimizde daha içlere, Irak içlerine kayarlardı. Yani ciddi kayıplar verdiklerinde oraya kayarlardı. Ama şimdi bunu yapamıyorlar. Çünkü Türkiye'nin Irak'la çok ciddi bu anlamda işbirliği var. Irak hükümetiyle, yine Irak kuzeyindeki bölgesel yönetimle de çok ciddi işbirliği var. Haliyle Irak toprakları çok güvenli olmamaya başladı. Kandil biliyorsunuz hedef. Kandil'de artık barınamamaya başladılar. Haliyle şu yönde istihbaratlar vardı. Sinan Tafden'in bölgesinde bir hareketlilik var. Buradan Şırnak üzerinden Türkiye'ye tekrar bir karıştırma, tekrar bir saldırı planları yapıldığına yönelik. Haliyle Pençeoç'un hedefi de burası oldu. Şimdi 15 terörist etkisiz hale getirildi. Bununla eş zamanlı olarak Kıran operasyonu içerdi. Çünkü bildiğiniz gibi teröristin kim olduğunu göremiyorsunuz. Terörist sizin için belirsiz. Dağdaki savaşan değil sadece terörist. Biz bunu Hendek operasyonunda gördük. Biz bunu birçok yerde gördük. İşte sabah köylü, akşam elinde silahla karakola saldıran terörist. Haliyle içerinin de çok iyi tutulması gerekiyor ve bunu yapılıyor Kıran'la da. Hı hı. Dağlar temizlendi dedi Orgeneral Arif Çetin. Dağları temizledik dedi. Tabii ki bu demek değildir ki bu dağlarda yeniden terör örgütü eylem yapmayacak. Çünkü bildiğiniz gibi Türkiye'yi, yani Türkiye'nin terörle mücadelede başarıya ulaştığını, Güneydoğu'da sükuneti sağladığını, Güneydoğu'da artık terörist kalmadığını, artık PKK terör örgütü olmadığını söyletmemek için her türlü girişimde, her türlü alçakça tezgahta bulunulacak. Ama bir yandan da güvenlik güçleri çok ciddi faaliyet içerisinde, hiç aralık vermediler. Daha önceki mücadelelerimizde bildiğiniz gibi bahar ve yaz aylarında çok yoğun bir mücadele yürütülür. Kış aylarında PKK terör örgütü mağaralara çekildiğinde terörle mücadele daha az şey yapardı. Şimdi hem teknolojik imkanların etkisiyle hem askeri unsurlarımız daha güvenli operasyon yapabiliyorlar. Teknolojinin ilerlemesinin etkisiyle. Haliyle yaz, kış, bahar aralıksız devam eden bir mücadeleden bahsediyoruz. Sonuna kadar Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın da belirttiği gibi, aynı zamanda Genelkurmay Başkanı iken, aynı zamanda Kara Kuvvetleri Komutanı iken, Cumhurbaşkanımızın da sürekli dile getirdiği, İçişleri Bakanımızın da sürekli dile getirdiği gibi, son terörist kalıncaya kadar. Ve haliyle şu çok önemli, Pençe 3 için bunu söyleyeyim. Suriye kuzeyine doğru giden bir harekattan bahsediyoruz. Irak kuzeyinde bir gazetede de bugün vardı. Fiili bir güvenli bölge oluşturulmaya başlandı. Ve Sina Taften'in Irak kuzeyine doğru devam eden ve buradan da ileri geçeceğini mesajını veren bir harekattır Pençe 3. Haliyle burada ciddi bir kararlılık var. Bu sadece Irak kuzeyi için değil, Suriye kuzeyi için de ciddi bir kararlılık göstergesi oldu Pençe 3, bunu söyleyebiliriz.
Peki, bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışmaları süren güvenli bölge, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge konusu var. Oradan Pentagon'dan ilk açıklama geldi orası ile ilgili. Suriye sınırında gerçekleştirilen ortak helikopter uçuşu var. Bununla ilgili bu dönüm noktasına hafta başında ortak koordinasyon merkezinin kurulmasının ardından gelinmiştir açıklamasını yaptı Pentagon. Nasıl değerlendireceksiniz oradaki gelişmeleri?
Şimdi Fırat'ın doğusu çok komplike bir alan. Çünkü Amerika biliyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde terörist örgüt PKK'nın uzantısı bir güçle, bir diğer terör örgütüyle, Türkiye terörist örgüt olarak adlandırıyor. PYD unsurlarıyla birlikte ortak DAEŞ'le mücadele etti. O bölgeyi tamamen asimile ettiler ve orada bir Kürt vatandaşların yoğun nüfusu olduğu iddia edilen, ki Kürt vatandaşların çoğu Türkiye'ye kaçmıştır. Aslında terörist unsurlar ve teröristlere eğilimli insanların yaşadığı, teröre eğilimli insanların, terör örgütüne eğilimli insanların yaşadığı bir bölge oluşturdu. Şimdi Amerika için maalesef bu terör örgütü bir ortak. Ve bu terör örgütünü de birlikte hareket ettiği bu terör örgütünü de bırakamıyor. Angajmanını kesemiyor. En büyük sorun Türkiye ile Amerika arasında Amerika'nın besleyip büyüttüğü bu terör örgütünü ile angajmanını kesememesi. Keserse eğer, Türkiye'nin istediklerini yaparsa eğer, bu terör örgütünün Rusya'ya kaptırma, Esed rejimine kaptırma ve İran'a kaptırma gibi bir endişe ve kaygısı var. Ve bildiğiniz gibi on binlerce tır, yani 20 bin tır havadan bir sürü buraya silah, mühimmat ve bildiğiniz ordu gibi donatmış Amerika bu örgütü ve ileriye dair planlamaları var. Yani bunu sadece Türkiye'yi terörize etmek anlamına da söylemiyorum ama Suriye kuzeyi ile ilgili, İsrail'in güvenliği ile ilgili ileriye dair planlamaları var, verdiği sözler var. Haliyle çok kritik bir nokta. Türkiye'nin neyi var? Ben terörist örgüt istemiyorum sınırlarımda ve çok büyük bir haklılığı var. Bunu da görmezden gelemiyor Amerika. Biraz yavaş ilerliyor ve Münbiç'te biliyorsunuz verilen sözler tutulmadı. Münbiç hala olduğu gibi duruyor. Haliyle Türkiye'nin de bu konuda bastırdığını, süreci hızlandırmaya çalıştığını ve müttefikiyle yine Amerika ile birlikte bir şeyler yapmaya çalıştığını, burada ikili ilişkileri bozmak istemediğini ama bir yandan da burada terörist unsur görmek istemediğini biliyoruz. Haliyle Türkiye'nin ısrarıyla, baskılarıyla ve kararlılığıyla, çünkü bir yandan da bu bölge silahlı kuvvetler tarafından sürekli yığınaklanma yapılıyor. Ve bu gösteriyor ki eğer hani sizde olmayacaksa bu iş, biz gireceğiz. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Biz ülkemizi, bu toprakları koruyacağız. Bu cepte duruyor. Bir yandan da birlikte bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. İHA'lar girmişti. Müşterek Harekat Merkezi faaliyete geçtikten sonra İHA'ların aldıkları görüntüler üzerinden helikopterlerle gerçekten böyle mi? Gerçekten terörist unsurlar çekilmeye başladı mı? Burada imha edilmesi gereken ne tür yerler var? Biliyorsunuz biz Zeytindalı Harekatı'nda Afrin'e girdiğimizde suni bir kandil yapılanması gördük. Mağaralar, işte yeraltı hastaneleri, şunlar bunlar. Haliyle bunların tespitiyle birlikte başladı. Helikopterler de geçti. Bundan sonra artık ki Cumhurbaşkanı Ağustos ayı, Zafer ayı demişti bildiğiniz gibi. Burada Türkiye'nin hedefinin Ağustos ayı sonuna kadar müşterek, koordine, devriye faaliyetinin de, yani Türk askerinin sınırdan ötesine geçmesinin de başlaması planında olduğunu söylüyoruz. Yani bir takvim deklare edilmedi ama ellerinde bir takvim var, Türkiye'nin elinde de bir takvim var, Amerika'yla da bir takvim var. Takvimlere uyulmadığı için deklare edilmedi. Bazı gecikmelerle birlikte şu anda Türkiye ilerlemeye çalışıyor burada. Ama Ağustos ayında o adım atılacak ve Fırat'ın doğusu için bir şeyler başlatılacak gibi gözüküyor. Şunu da söyleyeyim, Fırat'ın doğusuna eğer Türkiye bir harekat yapacaksa ve bunu vakit geçirmeksizin yapacaksa ve artık sabırlar tükendiyse, Ağustos ayı sonuna kadar bu iş halledilmediyse Eylül ayı itibariyle artık sınırın geçilmesi gerekiyor. Çünkü kış yaklaşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri için bir de operasyonel ihtiyaçlar var. Bu hava şartları burada çok öne çıkıyor. Biliyorsunuz bir çöl coğrafyasına giriyorsunuz. Neler gördük? Çamurlarda askerlerin nasıl zorlandığını, tankların battığını gördük haliyle. Şu anda her şey için görünen o ki her şey için çok kritik bir safa. Amerika ile bu iş yapılmak isteniyor. Olmazsa sınır aşılacaktır. Bir harekat burada olabilir diyoruz.
Peki ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya'ya gidecek. Bu da çok önemli bir ziyaret. Çünkü İdlib başlığı son derece hareketli. Nasıl değerlendireceksiniz bu ziyareti?
Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki lider de bütün sorunları, uçak düşürme krizinden sonra bütün sorunları baş başa açtılar. Tamam, iletişim devam ediyor. Askeri heyetler, yani Suriye sahasına yönelik askeri heyetler arasında sürekli bir koordine var. Dışişleri Bakanları arasında var, Milli Savunma Savunma Bakanları arasında var, sürekli bir iletişim var. Ama bazen Suriye sahasında çıkarlar ve menfaatler çatıştığında istenmeyen olaylar var. Kaldı ki İdlib. İdlib'de Han Şeyhun'un Esed rejimi tarafından ele geçirilmesi. Orada M5 karayolunu arzuluyordu Esed rejimi ve M5 karayolu Esed'in eline geçti. Ama Türkiye bir yandan bu bölgeden göçü engelleyecek bir misyon üstlenmişken Morek üssümüz neredeyse orada sterilize edildi. Hattan çıkarıldı gibi bir durum oldu. Kuşatma altına alındı gibi bir durum oldu. Kuşatma yok ama neredeyse çevrelendi gibi bir durum oldu. Haliyle Türkiye için çok kabul edilebilir bir tablo değil bu. Bunların hem İdlib'e yönelik saldırılar hem de Türk üssüne yönelik olası bir saldırılara karşı bildiğiniz gibi başından itibaren Türkiye ve Esed bir karşı karşıya getirilmek istendi bu sahada. Astana ve Soçi ittifakları bozulmak istendi. Türkiye-Rusya karşı karşıya getirilmek istendi. Türkiye-İran karşı karşıya getirilmek istendi. Haliyle çok zor dengeler kuruldu bu sahada. Ve Suriye kuzeyinde pek güvenli bölge yok. Türkiye'nin inşa ettiği güvenli bölgeler var. Ve İdlib var. İdlib'de evet terörist örgütler var mı? Evet var. Hı hı. Ama öte yandan çok sayıda sivil var. Her yerden kaçan insanlar burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir program kapsamında, bir tatbikat kapsamında gidiyor. Ama Putin'le bütün bu konuları görüşecek. Çünkü Esed Han Şeyhun'da kalmayacak. O yol boyunca ilerlemeyi planladığını biliyoruz. O yol boyunca Türkiye'nin 5 tane gözlem noktası var. Yine aynı şekilde yalnızlaştırmak oradan sahadan İdlib ortalarından ayrıştırılabilme tehlikesi olan haliyle Putin ve Erdoğan her görüşmelerinde sorunları aşmışlardır ilk günden bu yana. Burada da öyle olmasını bekliyoruz. Bir de S-400'lerin ikinci bataryası tamam. gelecek. Ağustos sonu, Eylül ayı başı denilmişti. Bu konuda herhalde görüşülecektir. Takvimde burada bir sıkıntı yok anladığımız kadarıyla. İkinci batarya üzerinde de bu görüşmeler yapılacaktır. Ne zaman gelecek? Bunun planlamaları bir gözden geçirilecektir.
Peki, çok önemli bir ziyaret. Arkasından yapılacak açıklamaları da dikkatle takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Için
sağ olunuz. Yeni Şafak gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, ekonomideki gelişmeleri konuşacağız şimdi. Stüdyomuzda konuğumuz Polis Akademisi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk,
programımıza. Teşekkür ediyoruz. Sizinle ekonomideki gelişmeler başlığı altında dün piyasalarda yaşanan hareketliliği
dün gece aslında
konuşacağız. En çok gece,
sabah
öyle
karşı,
değil mi?
Evet.
Gece doların 6 liranın üstüne çıktı. 6.47'yi gördüğü
6.40,
bilgisi var.
Evet.
Şu Türkiye'de anda
piyasalar
dolar
kapalıyken tabii ki.
Evet, şu anda dolar 5.81, euro 6.47, gram altında çok yükseldi. 291 lira görünüyor benim elimdeki bilgilere göre. Niye böyle bir hareketlilik yaşandı? Sonrası ne olabilir?
Şimdi açıkçası bir süreden bu yana sizinle yaptığımız programlarda altını çizdiğimiz bir konu vardı. Ticaret savaşları konusu. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in arasındaki bu savaşa dönüşmüş ticari rekabet devam ettiği sürece bu tarz riskli konulara hazırlıklı olmamız gerektiğini hep söylüyorduk. Dün gece de aslında böyle bir şey oldu. Çin bu ticaret savaşları kapsamında para birimini bir yani kur savaşına dönüştürecek hale getirdi. Çok uzunca bir süreden bu yana Çin'in para birimi dolar karşısında 6,98 seviyelerinde tutuyordu. 7'yi hiç geçirtmemeye çalışıyordu Çin. Ve ara ara da böyle yokluyordu. Hani 7'ye getiriyordu. 7,01'e çıkartıyordu Amerika'nın tepkisini ölçmek için, ama birkaç günden bu yana ticaret savaşlarının boyutu gittikçe arttı. Tam da G7 toplantıları devam ederken Çin aslında savaşı nereye taşıyabileceğini göstermek açısından Yuan'ı biraz serbest bıraktı. O zaman da Yuan 7,15'lere kadar geldi. Şimdi gelişmekte olan bir ülke para birimi olarak Amerika ile ticaret savaşını devam ettiren bir ülkenin para birimi 7,15'e geldiği zaman bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu panik. Yani daha doğrusu gelişmekte olan ülkelerin paralarında paniğe neden oldu. Türkiye'de piyasalar kapalıyken. Japon yeni işte hızlı bir hareket yaptı. Yuan hızlı bir hareket yaptı. Gece böyle bir şok yaşandı ama çok hızlı dengelendi. Yani o bir saatlik süre içerisinde yeniden 5,80'lere geriledi. Zaten 5,78 ile kapatmıştık haftayı. Ama bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü gerçekten içinden geçtiğimiz süreçte Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşlarının boyutu daha farklı alanlarda kendini hissettirmeye devam edecek. Şimdi bir kere şunun altını çizmemiz lazım. Her ne kadar dönem dönem sempatik mesajlar gelse de Amerika ile Çin arasındaki savaş, ticaret savaşı öyle kolay kolay sonlanacak bir savaş değil. Trump uzunca bir süreden bu yana planladığı süreci böyle dozunu artırarak yönetmeye çalışıyor, devam ettirmeye çalışıyor. Bazen işte Çinli ticaret görüşmeleri iyi gidiyor diye tweet atıyor. Ertesi gün bir bakıyorsunuz Çinli telekomünikasyon şirketiyle ilgili bir önlem kararı alınıyor. İşte birkaç hafta içerisinde sorun çözülür diye tweet atıyor. Hemen akabinde Çin ürünlerine yüksek vergiler, tarifeler geldiğini görüyoruz. Bu devam edecek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kaybediyor olduğu ekonomik gücün dünyanın ekonomik ağırlık merkezinin batıdan doğuya doğru gitmesinin oluşturduğu o riskin farkında ve bunu kolay kolay da bu savaşı bitirmeyecek. Çünkü o hareket olduğu sürece, yani dünyanın ekonomik ağırlık merkezi Çin'in de içinde olduğu doğu coğrafyasına doğru hareket ettiği sürece Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik gücünün zayıflaması küresel aktör olarak gücünün zayıflaması anlamına geliyor. Bunu Amerika istemiyor. Gece yaşanan aslında bu bütün bunların bir yansımasıydı. Biz niye bu kadar hızlı atlattık? Çünkü hatırlayalım, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında daha başka bir şey olmuştu. 2018 Ağustos'ta atlatamamıştık. Çok hızlı gelişmişti. Atlatmamız neredeyse bir yıla yayılmıştı. Niye hızlı atlattık? Geçtiğimiz yıl Ağustos ayından ders çıkarmıştık çünkü. O ders, yani o derse çalışarak bugünlere hazırlık yaptığımız için hızlı bir şekilde sabah kalkar kalkmaz yani 5,78'de kapanmıştı. 5,80'de uyandık ve belki gün içerisinde yavaş yavaş, yani ufak tefek yukarı yönlü hareketler olsa da o dengelenme süreci devam edecektir. Ama hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü gelişmekte olan ülkeleri çok iyi bir süreç beklemiyor. Bütün bunlara rağmen bir fırsat var mı? Var. Kısa vadede böyle hareketler olsa da orta ve uzun vadede bu iş bizim gibi ülkelerin işine gelecek. Çünkü Çin para birimini gevşettikçe Amerika da bu kur savaşında para birimini gevşetmek isteyecektir. Çünkü Çin'in para biriminin ucuzlaması demek, o küresel rekabette Çin'in ön plana çıkması demek. Amerika bunu istemeyecektir. Dolayısıyla Fed'den zaten geçtiğimiz ay gelen bir faiz indirimi vardı, hatırlarsınız. Konuşmuştuk burada. Bu faiz indirimlerinin devam etmesi zorunda kalabilir Fed. O da bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin işine yarayacaktır. Yani dolar zayıfladıkça bizim gibi gelişmekte olan ülkeler bundan faydalanacaktır. TL'nin olması gereken yer konusu çok tartışılıyor. Orada da aslına bakarsanız TL olması gerekenden hala değerli görünüyor. Reel efektif döviz kuruna baktığımızda bu bir Merkez Bankası'nın hesapladığı bir endeks. Ya bizim alanımız var aslında, ama bütün bunların ötesinde Türkiye'de yapılması gereken konu hala faizlerin çok yüksek olması. Bu Fed kararları vesaireler hareket alanı açtıkça bize, biz her bulduğumuz fırsatta faizleri aşağı indirmek zorundayız. Çünkü gerçekten reel sektörün ihtiyaç duyduğu finansman kısmında çok yüksek finansman maliyetlerine neden olan bir faiz politikamız var şu anda.
Peki bir de siyasi gelişmelere bakarsak, işte sınırın hemen ötesinde oluşturulma çalışmaları süren bir güvenli bölge çalışması.
Biz güvenli Amerika'da bölge oluşturmaya çalışıyoruz. Onlar terör bölgesi oluşturmaya çalışıyor.
Evet, Amerika ile birlikte yürütülen çalışmalar. Suriye'de, İdlib'de yaşanan gelişmeler. Bu hareketlilik önümüzdeki süreçte ekonomiyi, piyasaları nasıl etkiler?
Şimdi burada temel konu şu. Amerika ile yaşayacağımız her sorun, yani siyasi taraftaki her sorun bir risk olarak Türkiye ekonomisinin karşısına çıkıyor. Hatırlayalım da Rahip Brunson süreciyle beraber başlayan, oradaki hani ekonomiyi hiç ilgilendirmeyen konuların ekonomiye yansımalarını, hatta ekonomik yaptırımlara dönüşmez risklerini falan konuşmuştuk hatırlarsanız. Şimdi Amerika ile yürüttüğümüz müzakerelerde veya işte müşterek harekat merkezinde olası her sorun ekonomide mutlaka bir risk algısı olarak algılanacak. Ama piyasanın ben 3 aşağı 5 yukarı bunları da satın aldığını düşünüyorum. Bugüne kadarki gelişmeler onu gösteriyor. Çünkü evet, Türkiye şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile bir bölgede müşterek harekat merkezi, müşterek kontrol merkezi diyebileceğimiz bir projeyi yürütüyor ama açıkçası ben Türkiye'nin de oradan çok büyük beklentisi olmadığını düşünen taraftayım. Türkiye eninde sonunda bunu kendisinin yapmak zorunda kalacağını biliyor ama dünyaya bak denedik diyebilmek için de bu süreci bir taraftan yürütüyor. Piyasada bunu satın almış görünüyor. Çünkü biraz önce de siz konuşurken altı çizilen bir konu vardı. İşte bir ortada bir Münbiç konusu var. Ya orada istediğimiz gibi olmadı ama ondan sonrası için biz kendi stratejimizi ortaya koyduk hatırlarsanız. Yine öyle olsa bile piyasa bunu satın almış görünüyor. Bir de Türkiye'nin o şoklara dayanıklılığı artmaya başladı. Çünkü işte orada cari açığın artık hani cari fazla verir hale gelmemiz. Burada tabii ekonominin küçülmesinin etkisi var yani. Hani o keşke şöyle olsaydı, hem ekonomi büyüse hem cari açığımız olmasaydı, cari fazlamız olsaydı ama Türkiye'nin yapısı gereği, ekonomisinin yapısı gereği maalesef böyle bir durum var. Yani hani cari fazla verebilmek için ekonominin küçülmesi lazım. İstemeden de olsa cari fazla verdiğimiz bir dönem var. İçeride Merkez Bankası tarafında Merkez Bankası'nın yeniden rezerv biriktirmeye başladığını görüyoruz. İç piyasada işte o enflasyon beklentilerinin 12 aylık, 24 aylık enflasyon beklentilerinin sürekli aşağı yönlü revize edildiğini görüyoruz. Bir de işte hani bu Amerika ile olan ilişkilerde bir önümüzü görebilirsek hani buralarda bir toparlanma olacak gibi görünüyor. Ama esas konu şu. Biz 40 senedir bir terör belasıyla uğraşıyoruz. Şimdi biz hep günlük konular konuşuyoruz. İşte dolar bugün ne oldu, yarın ne olacak konuşuyoruz. Oysa Türkiye'nin 40 senedir bir terör sorunu var. Ve bu terör sorunu geçmişte kapalı kapılar ardında yapılan yardımlar ama bugün açıktan yapılan yardımlarla bizzat bizim müttefiklerimiz tarafından oluşturulduğu ortaya çıkmış bir sorun. Ve bu terörün maliyetini şu anda biz gerçekten hesaplayamıyoruz bile. Çünkü bizim iktisatta alternatif maliyet dediğimiz bir şey vardır. Acaba biz işte teröre 300 milyar dolar harcamasaydık, bu 300 milyar doları Türkiye'nin eğitimine, kalkınmasına, işte araştırma geliştirmesine, sanayisine harcasaydık ne olurdu sorusunun cevabı yok. Çünkü gerçekten tahmin edemeyeceğimiz bir şey. Bugün Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının 800 milyar dolar civarında olduğunu düşünürsek, 40 yılda harcanmış bir 300 milyar dolardan bahsediyoruz. Neredeyse bir Türkiye daha yapacak kadar parayı biz dağlarda, taşlarda terörle mücadele için harcamışız. Bir de o kadar insan kaybımız var. Hani kesinlikle parayla ölçülemeyecek bir insan kaybımız var. Yani paranın hiç satın alamayacağı canlarımız orada şehit oldu. Onlar var. İşte bölgedeki gençler terörize edildi, dağa çıkartıldı. Böyle sorunlar, sosyal sorunlar oldu. Aslında Türkiye'nin şu anda baş etmeye çalıştığı şey bir 40 yılını daha kaybetmemeye çalışıyor Türkiye. Bunun da günlük maliyetleri olacaktır. Ama bugün işte kur Amerika ile yaşadığımız sorundan dolayı 5.80'den 6'ya gitti diye tırnak içerisinde söylüyorum. Bir yaygara kopartılıyorsa ya bugünlük kazançlar peşinde koşmak anlamına gelir. Oysa Türkiye önümüzdeki 40 yılını kurtarmaya çalışıyor. Burada oluşturacağı güvenli bölgeyle. Çünkü o bölgedeki her türlü terör faaliyeti Ankara'yı etkiledi, İstanbul'u etkiledi, oradaki yatırımları etkiledi, TL'nin değerini etkiledi. Türkiye neredeyse 1 trilyon dolara yakın reel, yani bugünkü işte enflasyonu vesaireyi falan üst üste koyduğumuzda, o maliyet hesapladığımızda 1 trilyon dolarlık bir maliyetle karşı karşıya. Nominal harcanan 350 milyar dolar civarında teröre, ama hani 40 yıl içerisinde harcanan 1 milyar dolardan bahsediyoruz. Onu bugünkü paraya çevirdiğinizde 1 trilyon doların üzerinde bir maliyetle karşı karşıyayız. Gayri safi milli hasılanız 800 milyar dolar. 40 senedir 1 trilyon dolar harcamışsınız. İşte Türkiye aslında hem geleceğini kaybetti, hem gençlerini kaybetti, hem bölgenin düzensiz hale gelmesi, bölgenin karışık hale gelmesi anlamına geldi. Şimdi bütün şu anda yapılmaya çalışılan şey kesinlikle bugünkü maliyeti tamamen göz ardı edilebilecek bir operasyon var. Türkiye burada bir güvenli bölge oluşturarak önümüzdeki 40 yılını, 50 yılını kurtarmaya çalışıyor. Bu bakımdan ben burada yapılan eleştirileri de çok anlayamıyorum. Yani günlük kur hareketleri üzerinden ya Amerika ile şöyle yapmasaydınız, Amerika ile böyle yapsaydınız yorumları çok gerçekçi değil Türkiye'nin ihtiyaçları açısından. Bunu ön plana çıkarmamız lazım. Bunun maliyeti olacak. Geçmişte olduğu gibi maliyetleri olacak. Ama geçmişte maliyetleri hep arkadan ödüyorduk. Şimdi önden maliyetler ödeyerek geleceği kurtarmaya yönelik bir süreci yönetmeye çalışıyor Türkiye. Şöyle bir Türkiye haritasını gözümüzün önüne getirelim. Şimdi Suriye en uzun sınırımız var, 900 kilometreye yakın. Karışık. İç savaş var. Sürekli maliyet ödüyoruz. Irak, işte Kandil başta olmak üzere terör kamplarının olduğu bölge, sürekli maliyet ödüyoruz. İran'la olan sınırımızda, hani son dönemde İran, evet yani kendi yaşadığı sorunlar yüzünden Türkiye'ye yaklaşarak terörle mücadele noktasında Türkiye ile ortak hareket etmeye çalışıyor. Dönem dönem hareket ediyor ama PKK'nın Pejak adı verilen kolu işte o bölgedeydi uzunca yıllar. Şimdi biraz daha kuzeye çıkıyorsunuz. Hı hı. Ermenistan sürekli böyle, yani sadece bölgede değil ta Amerika kıtasında bile bize sorun çıkartan, işte o diasporaları üzerinden sorun yaratan bir ülke. Kuzeye, diğer tarafa çıkıyorsunuz. Kıbrıs, özür dilerim, Ukrayna, Rusya gerilimi, Kırım sorunu sürekli bizi etkiliyor. Batıya gidiyorsunuz, Yunanistan, Bulgaristan hattında bir ekonomiden söz edemiyorsunuz. Doğuya geliyorsunuz, güneye geliyorsunuz, Doğu Akdeniz sorunu, her an bir şey var. Kıbrıs sorunu kaç yıldır bir türlü Türkiye'nin bütün çabalarına rağmen çözümsüz tutuluyor. Libya öyle, Mısır böyle. Yani tam böyle bir keşmekeşin ortasında kalmış bir şeyden bahsediyoruz. Ve buna rağmen istihdam yaratmaya çalışıyor, büyümeye çalışıyor. İhracatını her geçen ay artırıyor. Ve kendini savunmak zorunda kalıyor ve bunun için milyarlarca dolar harcıyor. Bir de üzerine Suriye'deki mültecilerin maliyeti var. Evet. Şimdi bu çok kolay yönetilebilir bir süreç değil. Bu süreçte de ufak tefek yol kazaları olabilir ama bu ana stratejinin, Türkiye'nin önümüzdeki 40-50 yıllık güvenliği olduğu gerçeğini değiştirmez.
Peki. Evet, gelişmeler böyle. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için. Doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz'le Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara az bulutlu 32, İstanbul az bulutlu 31, İzmir az bulutlu 37, Erzurum az bulutlu 27, Amsterdam sağanak yağışlı 30, Atina az bulutlu 34, Bağdat sıcak 45, Berlin sağanak yağışlı 30, Kiev az bulutlu 27, Lefkoşa sıcak 38, Londra az bulutlu 30, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 39, Mekke sıcak 42, Moskova az bulutlu 21, New York az bulutlu 24, Paris az bulutlu 32, Pekin az bulutlu 27, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Viyana az bulutlu 31 ve Zürih az bulutlu 29 derece olacak.
yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızda bizi bekliyor. İlhan Atasoy merhaba.
Merhabalar, iyi haftalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Almanya'dan bize neler aktaracaksınız?
Aslında Almanya bu haftaya, yeni haftaya, hafta sonunda yani 1 Eylül'de yapılacak olan eyalet seçimlerinin akıbetini ya da sonuçlarını tartışarak başlayacak diyebiliriz. Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde eyalet seçimleri var ve bu dikkat çekici iki eyaletlik seçimler çünkü burada özellikle ırkçı ve İslam karşıtı Almanya için alternatif partisi AfD var. Anketlere göre AfD partisi bu seçimlerde, her iki eyaletlik seçimlerde birinci parti çıkacakmış gibi görünüyor. Dolayısıyla bu durum yani AfD'nin bu eyaletlerde birinci parti çıkması, iktidar için koalisyon arayışına girmesi gibi durumlar Almanya'da siyaseti hareketlendirmiş gibi görünüyor. Özellikle bu durum eğer AfD bu iki eyalette birinci parti çıkarsa tabii ki en çok iktidardaki koalisyondaki Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti etkilenecek ki bu durum onlar için endişe verici olacak diyebiliriz. Sadece onlar için değil, aslında ülke siyaseti için de benzer endişe var diyebiliriz. Çünkü son dönemde iktidar partilerinin oy kaybettiğini biliyoruz. Özellikle Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bu ortaya çıkmıştı. Yapılan son anketlerde iktidardaki partilerin, 3 partinin de oy kayıpları devam ediyor. Bunun karşısında ise AfD'nin özellikle Almanya'nın doğu bölgelerinde oylarını artırdığı ifade ediliyor. Dolayısıyla AfD'nin bu iki eyaletteki olası bir başarısı ki Ekim'de de bir seçim var. Dolayısıyla bu iktidar partilerini zorlayabilir. Zaten iktidar partilerinde zaman zaman pek çok konuda görüş ayrılıkları yaşanıyor ki Merkel'in genel başkanlığı bırakması sonrası Seehofer de genel başkanlığı bırakmıştı. Yani partilerin genel başkanlarında bir değişim var. Sosyal Demokrat Parti'de henüz yeni genel başkan belli değil. André Nahles görev bıraktıktan sonra 3 genel başkan yardımcısı vekalet ediyor ki orada da bir henüz lider sonuçlanmadı. Aralık ayında genel kongre var, olağanüstü kongre var. Dolayısıyla iktidar partilerini AfD'nin olası bir başarısı etkileyebilir. Tabii ki aslında bu siyasette Almanya'nın genel siyasetini de doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü diğer siyasi partiler AfD birinci parti çıkarsa ve iktidar olmak için bu oy çokluğuna ulaşırsa onunla koalisyon yapmayacaklarını ya da siyaset yapmayacaklarını açıklamışlardı. Dolayısıyla buradaki bir başarı, AfD'nin bir başarısı ya da birinci parti çıkması Almanya'da siyaseti ya da dengeleri nasıl etkileyecek? Bu da önemli olacak. Dolayısıyla aslında hem koalisyondaki partileri etkileyecek hem de Almanya'nın genel siyasetini etkileyecek diyebiliriz ki zaten Merkel'in sağlık durumu da ortada, Haziran ayından beri ara ara titreme nöbetleri geçirmişti. Dolayısıyla belki de AfD'nin daha önce açıklamış olduğu gibi burada elde edeceği başarılarla ülke genelinde siyaseti etkilemek, belki de ülkeyi erken genel seçime götürmek gibi bir niyeti olabilir ki bunu beyan etmişlerdi daha önce. Dolayısıyla Almanya'da dediğimiz gibi yeni hafta 1 Eylül'de pazar günü yapılacak olan iki eyaletteki seçimlere odaklanmış durumda ki AfD 2017 genel seçimlerinde %12,6 oranında oy almıştı ve her geçen gün anketlerde de oyunu yükseltiyordu. Dolayısıyla bu durum dikkat çekici. Hatta hafta sonu da Dresden'de yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı bir gösteri olmuştu ve AfD'yi durdurun çağrıları yapılmıştı. Dediğim gibi sadece siyasi partileri değil, ülke genelini de aslında doğrudan etkileyecek bir seçimler gibi görünüyor. Bu haftadaki ikinci gündem maddemiz, az önce ifade ettim, Sosyal Demokrat Parti'de liderlik arayışı devam ediyor ki André Nahles görevi bıraktı, istifa etti. Genel başkanlığa henüz bir isim seçilmedi Aralık ayında kongre ama 1 Eylül'de yani pazar günü mesai bitimine kadar da Sosyal Demokrat Parti'deki lider adayları ortaya çıkmaya başladı ki şu ana kadar en güçlü adayın şu anki mevcut Almanya Federal Finans Bakanı Olaf Scholz olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi zaten açıkladıktan sonra seçim çalışmalarına başladı ve her gün vatandaşlarla buluşuyor. Dolayısıyla 1 Eylül'deki adayların başvuru süresi bitmesinden sonra Sosyal Demokrat Parti'de yeni liderin belli olmasına ilişkin süreç takvim biraz daha ilerlemiş olacak. Bu da Almanya'daki bu haftaki ikinci gündem maddemizdi. Kısaca rutin gündemlerine bahsedeyim, sözü size bırakayım. Cumhurbaşkanı Steinmeier Almanya'da çeşitli toplantılara katılacak. 29 Ağustos'ta dikkat çekici bir konuğu var. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas burada olacak ki Steinmeier tarafından ağırlanacak. Cumhurbaşkanı Steinmeier hafta sonunda ise Polonya'da olacak. Başbakan Merkel bugün hala Fransa'da G7 zirvesinde olacak. Çarşamba günü Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek. İklim konulu bir toplantıya katılacak. Ve Almanya'da bu hafta Büyükelçiler Konferansı var. Almanya'nın dünyadaki pek çok ülkede görev yapan büyükelçileri Berlin'de bulunacaklar. Merkel onlarla da bir araya gelecek. Yine 29 Ağustos'ta tıpkı Cumhurbaşkanı Steinmeier'de olduğu gibi Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da bir araya gelecek. Başbakan Merkel daha sonra ise Yunanistan'ın yeni başbakanıyla görüşecek. Başbakan Merkel hafta sonunda ise Leipzig'te bir mezuniyet törenine katılacak. Dediğimiz gibi Almanya'nın aslında sıcak gündemi belki de sonbaharın sıcaklığını hissettirecek gibi görünüyor. Özellikle AfD'nin iki eyaletteki alacağı sonuçlar Almanya'da siyasi açıdan sıcak bir sonbaharı beklediğimizi ortaya koyuyor Arzu Hanım.
İlhan Atasoy, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, iyi sabahlar.
Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri de değerlendireceğiz. Son derece yoğun, hareketli bir gündemimiz var. Şimdi başlangıçta muhabir arkadaşımızın aktardığı gündemden başlarsak Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te olacak. Malazgirt zaferinin 948. yıl dönümü aslında çifte zafer, hem 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferi hem 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz'un başlangıcı, 30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanması, bir zafer haftası içerisindeyiz aslında. Nasıl değerlendireceksiniz?
Ağustos ayı zaferler ayı Türk tarihi içerisinde. En büyük krizlerin içerisinden büyük bir direnişle, mücadeleyle çıkan millet. Özellikle Ağustos ayını zaferler ayı olarak tarihe kazıdı gerçekten. Sizin dediğiniz gibi özellikle Ağustos ayının son haftası Malazgirt gibi Anadolu'yu Türklere yurt yapan ve yeni bir büyük medeniyetin, kültürün Anadolu topraklarından kalkarak mayasını çalan büyük bir meydan savaşından bahsediyoruz. Büyük bir başlangıçtan. Diğer tarafta büyük taarruzla beraber ise yeniden büyük bir direniş, yeni bir varoluş hikayesi karşımıza çıkıyor. Yani dolayısıyla Ağustos ayı Türk tarihine zaferler ayı olarak geçmiş. Mühim bir ay. Şimdi ayrıca Türkiye aynı zamanda güneydoğusunda ve sınır hattı boyunca ve Irak ve Suriye'de. Ayrıca da bu modern tarihinin en kritik sorunuyla boğuşuyor, terör meselesiyle ve cansiperane bir mücadele veriyor. O bakımdan dün verdiğimiz şehitleri bir kere daha rahmetle analım. Üç şehidimiz var. İçeride de şehitlerimiz oldu. O bakımdan ne derler? Bu zaferler ayını biraz da burukluklarla anıyoruz. Bugün dediğiniz gibi bir süredir zaten gittikçe coşkusu artarak kutlanan Malazgirt'in yeni bir kutlama töreni başlamıştı daha önce. Bugün Cumhurbaşkanı da katılacak, konuşacak. Büyük bir coşku halesini harekete geçiriyor Malazgirt. Ahlat ve Malazgirt'teki törenler, programlar büyük bir coşkuyu, heyecanı harekete geçiriyor gerçekten. Pek çok Türkiye'den bu bölgeye gidenler var, kutlamalara katılanlar var, dünyadan katılanlar var. Türkiye'nin ciddi olarak gündeminde yer alıyor. O bakımdan son derece önemli bu anma günü olarak Malazgirt'in kutlanıyor olması. Tabii bir sahip olduğumuz, binlerce yılda sahip olduğumuz büyük tarih bilincinin, kültür bilincinin yeniden harekete geçirilmesi ve yeniden çelikleştirilmesi, inşa edilmesi, bir tür sağlamlaştırması açısından bu tip şeyler, aktiviteler, programlar, anmalar son derece hayati öneme sahip. Coşku, heyecan içinde böyle günlerin anılması aslında ortak kader duygusunun, bir milletin kendi tarihi içinde inşa edilmiş kader duygusunun yeniden inşa edilmesi anlamına geliyor. Yani nihayet milletlerin iyi zamanları, kötü zamanları da oluyor. Savaşlar bir kötü zamanı kapatıp bir iyi zamanı başlatabileceği gibi büyük bir dramın da başlangıcını oluşturabiliyor. O bakımdan Ağustos ayı ve spesifik olarak Malazgirt'i anmaları hayati derecede önemli. Türkiye bir yandan bu anmaları yaparken bir yandan da gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, gerek de Güneydoğu Anadolu bölgesinde cansiperane bir beka sorununu çözmeye çalışıyor. Terörle mücadelede askerlerimiz, polislerimiz, güvenlik güçlerimiz çok büyük bir mücadele veriyorlar. Çok zor koşullarda mücadeleler veriliyor. Aşağı yukarı 2300 metre rakımın üstündeki coğrafyalarda, Kuzey Irak dağlarında, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesindeki dağlarda, Suriye'de büyük bir mücadele veriyorlar gerçekten. Bütün bu süreçlerin sapasağlam yönetilerek çözülmesi ve yeniden birliğimizin kuvvetli bir şekilde tesis edilmesi belki de bugünkü Türkiye'yi yöneten siyasetçilerin sırtındaki en büyük yük. Yani tarihten devraldıkları birliği daha da kuvvetlendirerek, bir şeye uğratmadan, sıkıntıyla karşı karşıya bırakmadan geleceğe taşımak bugün Türkiye yönetenlerin üstündeki gerçekten en büyük yük. Bu yükün ne kadar ağır olduğunu zaman zaman görüyoruz, anlıyoruz, hissediyoruz büyük sıkıntılardan. Şu sıralar Suriye'de olup bitenler biraz da bu şeyi ortaya koyuyor. Bir Türkiye eğer şimdi geniş Suriye sınırında Amerikalıların desteğiyle oluşturulmuş yapıyı tasfiye edemezse, durduramazsa büyük bir problemle karşı karşıya. Yani çünkü Türkiye'ye arkada bıraktığımız neredeyse 35 yıldır Türkiye'ye karşı bölücü bir faaliyet yürüten bir terör örgütüne bir devletçik kurduruluyor burada. Yani bu Türkiye için çok büyük bir tehdit. Türkiye bunu durdurmak için diplomasinin bütün imkanlarını şu ana kadar kullandı ve şu gün itibariyle kullanmaya devam ediyor. Onun bir gereği olarak işte güvenli bir bölge kararı alındı Amerikalılarla. Müzakereler sürüyor. İşte karargah kuruldu. İlk uçuş dün gerçekleştirildi. Yani sahada Amerikalılarla birlikte bir güvenli bölge tesis etmek ve tehdidi aşağı doğru itmek bu konjonktürde Türkiye'nin stratejik hamlelerinden birisi olarak görünüyor. Bu başarılabilecek mi, başarılamayacak mı? Amerikalılara ne kadar güvenilir? Burada Amerikalılar yeniden Türkiye'yi oyalıyor olamazlar mı? Dikkat ederseniz bu anlaşma tesis edildiğinden beri Türkiye iç kamuoyunda konuşulan konular bunlar. Bir türlü ya konunun uzmanları tamam oldu bu anlaşma ve bu bizi hedefe götürecek diyemiyorlar. Hatta bırakın uzmanları, bizatihi anlaşmayı tesis eden otoriteler, yani Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi yapılar bizzat bakanların ağzından yani bu anlaşmanın iyi bir anlaşma olduğuna atıftan daha çok anlaşmanın hayata geçmemesi durumunda alternatif politikaların olduğundan söz ediyorlar. Yani onların da endişeleri ya da masa üzerindeki baskıyı sürdürme ihtiyaçları, masanın sıkıntılı olduğunu apaçık ortaya koyuyor. Evet. O bakımdan zor bir dönem yaşıyoruz. Yani Savunma Bakanlığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve dışlarının üzerinde büyük bir yük var. Yani diğer taraftan İdlib'de olan bitenler büyük kaygı uyandırıyor. Endişe şu, yani Türkiye İdlib'de bir oldu bittiye getirilip bir çatışmaya sürüklenip Fırat'ın doğusuyla ilgili hassasiyetini kaybettirebilirler mi Türkiye'ye? Bunun yaratacağı, işte böyle bir çatışmanın yaratacağı yeni bir süreçle birlikte Türkiye daha ciddi bir tahribatla karşı karşıya kalır mı? Bu endişeler var. İşte Han Ceyhun'un rejim güçlerinin eline geçmesiyle birlikte özellikle bazı kilit noktada bulunan gözlem noktalarımızın altında kalması, tehdit altında kalması, konvoyumuza taciz atışının yapılması, gözlem noktalarımıza taciz atışlarının, müdahalelerinin yapılması bu konulardaki endişelerimizi gittikçe artırıyor. Yani ne yapılmak isteniyor? İşte böyle bir şeyi engelleyebilmek ve yeni bir istikamet oluşturmak için Aslan'a ruhuna tahmin ediyorum bunları görüşmek için Sayın Cumhurbaşkanı Moskova'ya gidiyor. Yani programlanmış bir ziyaret değildi bu. Ani bir ziyaret, telefon görüşmesinden sonra gerçekleşen ani bir ziyaret oldu. Tahmin ediyorum bunlar detaylı bir şekilde konuşulacak. Anlaşıldığı kadarıyla Ruslar ve rejim Türkiye'nin Amerika ile bir türde uzlaşma ihtimalinden de bir tür rahatsızlık duyuyorlar göründüğü kadarıyla. İdlib'deki olayları bir boyutuyla da böyle de irtibatlayarak okumakta çok büyük yarar var. Yani dolayısıyla Türkiye burada diplomasisini, ileri aklını, devlet aklını devrede tutarak psikolojik bir şeye kapılmadan dengeli refleksler göstererek bu süreci sükunet içinde yönetmek zorunda. Böyle bir sıkıntıyla, zorlukla bugünlerde karşı karşıya. Bakalım bunların içinden nasıl çıkılacak, yönetilebilecek mi? Zaman içinde göreceğiz.
Neler yaşayabiliriz önümüzdeki süreçte size göre?
Yani çok büyük ihtimalle Moskova'dan yeniden bir belli konularda ortak anlayış açıklaması bekliyoruz. Yani fakat bu sorunların çözüldüğü anlamına gelmeyecek. Çünkü çeşitli çıkışlarla gerek Putin gerek Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı bu İdlib'deki rahatsızlıklarını ve yeni süreçle ilgili tepkilerini ortaya koyarken bu Astana sürecinde oluşturulmuş bu İdlib'de Türkiye'nin üzerine düşen rolü Türkiye'nin oynayamadığını, gerekli etkiyi gösteremediğini söyleyerek müdahaleyi kendilerince meşrulaştırıyorlar. Yani ne yapalım? Yani Türkiye'ye büyük bir rol aldı ama sadece aldı, hiçbir şey yapamadı. Biz de ister istemez bu terör unsurlarını etkisizleştirmek için sahada bir aktivasyon halinde olmak durumundayız. Aksi halde bize saldırıyorlar, tehdit oluşturuyorlar vesaire. Yani genel olarak Rusya rejim boyutuyla, İran boyutuyla refleks bu. Yani dolayısıyla Türkiye'nin orada yönetmesi gereken bir şey var. Tablo, durum var. Ben bu Amerika ile yakınlaşma fotoğrafının oluşturduğu şeye rağmen, kısmi bir rahatsızlığa rağmen Rusya-Türkiye ilişkilerinin kolay kolay bozulamayacak kadar ileri gitmiş ilişkiler olduğunu düşünüyorum. Yani bir türde işler rayına oturtulacak. Önemli olan o değil, önemli olan çözüm. Yani işler nasıl çözülecek? Rayına oturtulacak da yani bir de Suriye'de de bizim hızlı bir çözüme ihtiyacımız var. Çünkü halen daha Han Ceyhun'dan ve bölgeden yukarıya doğru hareket halinde neredeyse 500-600 bin kişilik bir sivil nüfustan bahsediyoruz. Bunların Türkiye'ye geçme ihtimalleri var. Yani bölgede ciddi bir çatışma ihtimalinin Türkiye'ye dönük düzensiz göç faaliyetine büyük bir ivme katabileceğini, zaten Türkiye'nin taşımakta zorlandığı ve iç siyasetin tartışmalı, hararetli bir konusu haline gelmiş Suriyeli göçmenler meselesinin bu yeni göçmenlerle birlikte yepyeni bir boyut kazanmasına Türkiye'nin tahammülü göründüğü kadarıyla yok. Yani dolayısıyla bu şu anlama gelir, böyle bir şey söz konusu olduğunda büyük bir kriz kapıda. Dolayısıyla onun sonuçları ne olur, Türkiye'yi nasıl etkiler, Avrupa'yı nasıl etkiler? Böyle bir riski Rusya rejimle birlikte alabilir mi? Bunu öngörebilmek zor görünüyor. Ama daha çok bizim dediğimiz gibi bugünkü konjonktürde bir yanda İdlib meselesini iyi yönetmek, bir diğer tarafta da bizim İdlib'e ilgimizi yoğunlaştırarak Fırat'ın doğusundaki yapılanmada, süreçte elimizi zayıflatmaya dönük stratejilere boyun eğmemek, buna teslim olmamak gibi bir sorumluluğumuz var. Henüz daha bu süreçlerin İdlib'te de Fırat'ın doğusunda da başındayız. Yani işte güvenlikli bölgenin sınırları ne olacak? Ne kadar derine kadar gidecek? Ondan sonra sahada kimler olacak? Ondan sonra şehirlerin yönetimi ne olacak? Ondan sonra ortak yönetim anlayışı hangi prensiplere dayanacak? Bunlarla ilgili halen daha kamuoyunu tatmin edici yeterli düzeyde bilgi elimizde yok. Tahmin ediyorum zaman içerisinde bunlar daha da netleşecek. Yani derdimiz, sorunumuz Türkiye'ye bir daha tehdit oluşturmayacak bir şekilde PKK-PYD yapılanmasının şeyidir, etkisizleştirmesi ve tasfiyesidir. Buna eninde sonunda Türkiye gibi büyük bir partneriyle yola devam etmek isteyen Amerika bunu kabul etmek zorunda. Yani Türkiye'nin bu hassasiyetini kabul etmek zorunda. Yani ikili bir yapıyla meselenin uzun ömürlü olmayacağı ve yeterli güven ilişkisinin tesis edilemeyeceğini kabul etmek gerekiyor. Son derecede önemli. Tabii geçen haftanın, daha doğrusu hafta sonunun önemli konularından birisi de bu G7 zirvesiydi, biliyorsunuz. Evet. Değil mi?
G7 zirvesi Fransa'nın ev sahipliğinde düzenleniyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada. Dünyanın en gelişmiş 7 ülkesi. Aslında Rusya da vardı ama Rusya'nın Kırım'a ilhakıyla bu ülkeler arasından çıkarıldı Rusya. Ancak bu zirvede Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın tekrar davet edilmesiyle ilgili bir açıklaması oldu. Bilmiyorum, önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanır mı? Rusya'dan hemen değerlendireceğiz cevabı geldi. Bir diğer sürpriz ise İran Dışişleri Bakanı'nın da bu zirvede en azından bir kısmında yer alması. Tabii. Nasıl değerlendireceksiniz bu açıdan
tabii,
zirveyi?
Tabii bu boyutuyla zirvenin bir diplomasi magazin boyutu da oluşmuş oldu. Özellikle Macron'un İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in Paris'e davet etmesi, onunla görüşmesi ve bununla İran'la ilgili çıkışı şeye damgasını vurdu. Ne derler? Zirveye damgasını vurdu. Bundan pek memnun olmuş görünmüyor Amerika. Bununla ilgili çıkışı da yaptı. Biz durduracak değiliz dedi bunu. Yani memnun olmasak bile adamlar görüşüyorlar. Yapacak bir şey yok dedi. Fakat bununla ilgili Macron'un almak istediği inisiyatif, ya ben bu işin artık liderliğini yapıyorum ve çözeceğim bu işi. Yeniden masaya getireceğim, çekeceğim İran'ı. Bu meselenin yeni dönemdeki şeyini, zeminini ben oluşturacağım yönündeki liderlik iddiası kısa zamanda son buldu. Çünkü Amerika mevzunun böyle olmadığını, yani esas itibariyle Amerika'nın kendi göbeğini kendi keseceğini, kendi kararını kendi vereceğini söyleyerek bir tür kestiği rolü şey etmiş oldu. Hırpalamış oldu Macron'un. Meselenin birinci boyutu buydu. Buradan çok fazla bir şey çıkmadı. Evet, işte bundan sonra G7 bana yetki verdi, görev verdi falan diye bir çıkış yaptılar ama Fransızlar, Macron. Fakat onun arkası Amerikalıların bu çıkışıyla birlikte zayıflamış oldu. Dolayısıyla öyle bir taraf var. Fakat sanki bu konuda ısrarlı olacak gibi görünüyor Fransa. Yani uluslararası planda bir başarı hikayesine liderlik yapmak istiyor. Almanya Şansölyesi Merkel'de giderken hem de Avrupa Birliği zeminindeki liderliği kapmak, bir süredir tartışılan konular içinde biliyorsunuz bunlar var. Kapmak istiyor. Yani dolayısıyla öyle bir boyutu vardı bu zirvenin. İkinci boyutu çok ironik bir boyut. Yani G20, G7'den, G8'den Rusya'yı çıkaran küresel güç, Rusya'yı yeniden alalım dedi. Rusya üzerine baskılar vesaire, Rusya ile ilişkilerin sınırlandırılması konusunda Avrupa'ya baskı kuran Amerika ise Avrupa Birliği ülkelerinin, G7 içindeki Avrupa Birliği ülkelerinin direncini bu konuda kıramadı. Yani Avrupa Birliği ülkeleri dediler ki biz Rusya'nın geriden dönmesini istemiyoruz. Çünkü çekincemiz Ukrayna. Ukrayna sorunu çözülsün. Gerekli adımlar atılsın. Ondan sonra G20'ye evet dönebilir. G8'e dönebilir. G7 yeniden G8 olabilir. Böyle ironik bir durum oldu. Yani Amerikan yönetimi Trump istiyor. Fakat Avrupa Birliği'nin G7 içindeki ülkeleri istemediler. Bu sebeple de dönemedi G7'ye. Rusya G8 haline gelemedi. Fakat bunlar acayip kafaları karıştırıyor. Ya bu Amerika ile Rusya arasında nasıl bir ilişki var? Ya aralarındaki ilişki nasıl bir şey? Hem düşmanlar hem dostlar hem meydan okuyorlar birbirlerine. Kanlı boğazlı düşman oluyorlar.
Perde i̇şte gerisinde bir şeyler mi var?
Bir sürü füze müze tartışmaları var biliyorsunuz. Hı-hı. Karşılıklı meydanlar okunuyor. Karşılıklı hı-hı suçlamalar da bulunuyor. Fakat buna karşılık da işbirliği zeminleri kuvvetlendirmeye çalışılıyor. İşte en büyük düşman G8'e davet ediyor. Yeniden dönüşünü istiyor Rusya'nın vesaire. Bu da işte bizim hep bu Suriye sahasında acaba bu Amerikalılarla Ruslar arasında örtülü bir anlaşma olamaz mı endişemizi kuvvetlendiren gerekçelerden birisi, asıl fonlardan birisini oluşturuyor. Yani hı hı, bu danışıklı bir şey, kontrollü bir dövüş mü var? Yani bu sahne bir kurgu mu yani Ruslarla Amerikalılar arasında bazı şeyleri tanzim etmek için endişesi kuvvetleniyor. Tabii böyle bir tablo içerisinde Türkiye'nin iki büyük süper güç arasında dengeyi sağlaması, ikisiyle de dengeli ilişkilerine devam etmesi, bu ilişkiler içerisinde çıkarlarını optimize ederek kendini koruyucu, kuvvetli tedbirler alması, hamlelerini sürdürmesi öyle çok kolay değil. Ankara'nın da büyük bir diplomatik aklı, politik aklı daima bu şeyde ne derler, dalgalı sularda ayakta tutması gerekiyor. Yani Ankara'nın zorlukları
evet
gayet açık.
Evet, umarız zorlukları aşacağız
İnşallah,
önümüzdeki
inşallah,
süreçte. Inşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
Evet, teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.